İkinci ayrım.
Beşinci bölüm. Babamın da derhal başını sallayarak bu fikre katıldığını görünce çaresiz uydum ve çocuğu kolundan çekerek bahçeye çıkardım. Ali dayım yan tarafa düşen zakkum ağacının altına yan gelmiş yatıyordu. Beni görünce "Hayrola ahbap" dedi. "Çocuk dadılığına mı başladın?" Kızararak "Babam öyle istedi" dedim. Çocuk Ali dayımın uzun bacaklarına ve bir çakıyla yontup kim bilir ne şekli sokacağı tahta parçasına hayretle bakıyordu. Dayım hiç oralı olmadan kendi kendine mırıldanır gibi "Şu piç kurusunu ek de arka tarafa geçelim. Sana küçük yelkenli yapıyorum" dedi. "İyi ama babam kızarsa?" İçeride mobilyalar çiziyordu. Dayım hafifçe güldü. "Kolumdan tutup götürür ve beni dinlemiyor. Merdivenden düşecek dersin." Dediğini yapmamama imkan mı vardı? Çocuğu yakaladığım gibi sürüklemeye başladım. Zavallı sıskalıktan kuş kadar hafifti. Eve girerken ağlamaya başladı. Eşikten anneme seslendim. "Bu beni dinlemiyor, korkuyorum, merdivenden düşecek." Bizimkiler ve onların peşi sıra annesi telaşla geldiler. Fakat babamın kim bilir hangi hikayesinin yarım kalmasına tahammül olmayan katibi Adil'in ki bütün planı alt üst eden bir teklif yapıvermesin mi? "Hadi çocuğum, al da odana götür" dedi. "Oyuncaklarına belki oyalanır." Allah'ım, nedir bu çektiğim? Homurdana homurdana çocukla birlikte bu defa yukarı çıkmaya mecbur oluyordum. O kadar hırslanmıştım ki yumurcağı odanın ortasına doğru iterek elime ne geçerse önüne yığdım ve hemen pencereye koşarak odanın tam altına isabet eden Ali dayıma seslendim. Başını kaldırıp beni görünce "Vah ahbap, hapis misin?" diye alay etti. "Hayır" dedim. "Annesi burada oynamamızı istedi." "Küçük değnek ne yapıyor?" Çocuğa bu ismi takmıştı. "Hiç, oynuyor." Yerinden doğru olarak üstünü silkeledi. "Öyleyse" dedi, "biraz sonra usulca bırakır kaçarsın. Ben çamın altındayım." Ah, bu dayım nasıl da her şeyin çaresini buluyordu. Bu sefer en oyalayıcı oyuncaklarımı, ateşler saçan bileyicilerimi, rayları geçme trenimi, tramvaylarımı değneğin önüne sıralamaya başladım. Biraz sonra öyle dalmıştı ki üzerine kapıyı kapayarak çıktığımı fark etmedi bile. Doğru arka bahçeye koştum. Yelkenlimin teknesi çoktan oyulmaya başlamıştı. Dayım çamın ihtiyar gölgesine sırtını dayamış ve tombul kuşun sık sık söylediği bir şarkıyı ıslıkla çalarak tahtayı şekillendiriyordu. Böylece ne kadar oyalandığımızı bilmiyorum. Yalnız yelkenli bitmiş ve havuza henüz indirmiştik ki babamın çalışma odasının açık penceresinden kırmızı bir cismin bahçeye atıldığını gördük. Arkasından bir tane daha geldi ve onu bir üçüncü, dördüncü izleyerek arkası kesildi. Ali dayımla birbirimizin yüzüne bakarak yutkunduk. Dayanılmaz bir acı yüreğimize çökmüştü. Düşenler babamın kitaplarıydı. Kendini ilk toparlayan gene Ali dayım oldu. "Ah piç kurusu, ah keratanın evladı" diye bağırmaya başlayarak kitapları topladı ve ikimiz de deli gibi eve daldık. Ama ne yazık ki çok geç kalmıştık. Aynı anda yukarı çıkmakta olan babam merdivenin üst başındaydı. Ağlamaya başlayarak dayımın bacaklarına sarıldık. "Ah mahvoldum Ali dayı, mahvoldum, şimdi beni öldürür." Dayım da çaresizlik içindeydi. "Dur be ahbap, elbet bir yolunu bulacağız" diyordu ama korkusu gözlerinden besbelliydi. Böylece bir müddet yere çökerek sessizce beni göğsüne bastırdıktan sonra nihayet birden kollarıma yapıştı ve "Çabuk" dedi, "buldum. Hemen seccadeyi alarak yemek odasına git ve namaza dur. Babam bağırırken hiç aldırmadan namaz kılacaksın, anladın mı?" Sevinçle ellerine sarıldım. Bu çare içimi ümitle doldurmuştu. Ne de olsa babam dindar bir adamdı. Hemen medyanın odasındaki seccadeyi alıp namaza durdum ve o anda yukarıda gök gürültüsü koptu. Babam avaz avaz bağırıyordu. Arkasından katip Adil'in çocuğu da mütemadiyen ağlıyordu. Seslerinden bizimkilerin ve misafirin telaşla yukarı fırladıklarını anlamıştım. Halam merdivenleri çıkarken "Sen bizi kurtar Allah'ım" diyordu. Nihayet hepsinin beni aramaya başladıkları an gelmişti. Bunu hissettiğim zaman dizlerim o kadar titremeye başlamıştı ki hızlı hızlı yatıp kalkıyor ve en çok çöküp oturuyordum. Yavaş yavaş sesler odaya yaklaştılar ve arkamdaki kapının hızla açıldığını duydum. "Ayol, çocuğun günahına giriyorsunuz. Zavallı burada namaz kılıp duruyormuş." Bu halamın sesiydi. Bayılacak gibiydim. Birden babamın gürlediğini duydum. "Bitir namazını teres, bitir de ben sana göstereceğim." Ama nerede? Geç vakit halamla teyzem usulca gelip beni kaçırıncaya kadar bu namaz bitmedi. Sonradan Ali dayımın ve halamın anlattıklarından öğrendim ki babam o pek hürmet ettiği katibi Adil'inkine hanım bir parça az süslen de çocuğuna sahip ol diye bağırarak bahçeden toplanan ciltleri göstermiş. Hele onun çocuğunu işaret ederek kadına "Şu marazlıyı satsan bunları ödeyemezsin, anladın mı?" deyişini Ali dayım öyle bir taklit ediyordu ki insan o anda annemin bayılmasına hak vermemek elinde değildi. Bölüm 6, sayfa 34. Nihayet Ali dayımın kendi kendine iş araması kararlaştırıldı. Bir gece evvel toplanan aile meclisi uzun tartışmalardan sonra bu kararı vermişti. Biz gene bitişik odadan bütün konuşulanları dinledik. Babam elini bir yere vurarak sayıyordu. İncir fabrikasında iş buldum, çalışmadı. Avukat Cemal'in yanına yerleştirdim, kaçtı. Benim yezaneyi alayım dedim, bu sefer 40 yıllık katiplerine geçinemedi. Artık benden paso. Halam ve annem ise sen gene son enişteliğini yap da büyüklük sende kalsın demekteydiler. Ama teyzemin de babama katılması üzerine vaziyet çatallaştı ve parça parça karşı kaleyi fetheden babam nihayet istediği kararı meclisten çıkararak dayımı çağırıp bildirdi. Bundan sonra kendi başının çaresine bakacaksın. Sana bir ay izin. Gez dolaş, ara tara, ne yaparsan yap. Ali dayım bu sonuçtan pek memnun olmalıydı ki odaya döndüğü zaman bana hazır ol ahbap dedi, bir ay benimle dolaşmaya var mısın? Var olmasına elbette vardım ama babam bana izin verir miydi? Ali dayım neyse ki onun da çaresine bakmakta gecikmedi. Baban evden çıkınca gider, o gelmeden döneriz. Gene de sen bilirsin ya, istersen gelirsin. Ve bunu söyledikten sonra gitti, kanepenin üzerine sırtüstü uzandı. Ertesi sabah daha kahvaltıda anneme dırıldamaya başlamıştım. Ne olur Ali dayımla ben de gideyim. Annem ilk defa kaşlarını çatarak otur oturduğun yerde, Ali dayın iş arayacak, kim bilir ne kadar gezer o, sen yorulursun demişti. Ama dayımın verdiği teminat üzerine galiba biraz da kazık oğlanı yalnız bırakmamış olacağına ve böylelikle onun akşama kadar yaptıklarını kolayca öğreneceğine inanarak razı oldum. Halbuki ötekinin de beni istemesi gene aynı sebebe dayanıyordu. Şahitlik. Ali dayımın tıraş olmasını sabırsızlıkla bekledim. Yanaklarına ıslak bir havlu yapıştırırken nasıl oldu mahbap diyordu. Sen olsan bana iş verir misin? Seni derhal müdür yapardım dedim. Keyifle gülümseyerek düzeltti. Umum müdür. Ve babamın kendi terzisinde diktirip hediye ettiği yeni elbisesini giyerek kapıya doğru çalımla yürüdü. Caddeye kadar hiç konuşmadık. Tramvay durağına gelince cebinden meşhur şimendifer saatini çıkararak baktı ve bana ''Nereye gidelim istiyorsun ahbap?'' dedi. Şaşırmıştım, kekeledim. ''İş aramaya gitmiyor muyuz?'' Gülmeye başladı. ''Anladık ama nereden başlayacağız? Bu mübareğin çarşısı yok ya.'' Doğru söylüyordu. ''İşin çarşısı da olmaz ki.'' diye kendi kendine mırıldandıktan sonra ''Sen bilirsin.'' dedim. İstersen evvela karşı yakadan başlayalım. Hem orada ne? ''Hiç.'' Deniz hamam var diyecektim. Omzuma dokunarak tamam dedi. Belki sana bunu Allah söyletmiştir. İster misin deniz hamamında iş bulayım? Seni her gün bedava içeri sokardım. İsterim ama dedim. Sen deniz hamamında ne iş yapabilirsin ki? Biraz düşündü ve galiba kendi de bunu imkansız görmüştü ki. Bilinmez ahbap dedi. Belki seni Allah söyletmiştir. Ve böylece beni Allah'ın söylettiğine ikimiz de inanarak vapura bindik. Güvertede oturmaya bayılan dayım bir müddet dolaşarak zannederim karşısına oturup bacaklarını seyre dalacağı kadını seçti ve derhal çöktük. O zamanlar ilk defa ortaya atılan kısa etek modasının dayım kadar hararetli taraftarı ve duacısı olmamıştır sanırım. Karşısına oturduğumuz kadın nasıldı pek farkında değildim. Parmaklığın kenarına oturarak köpüklü denizi seyretmek, vapurun dumanıyla yahut ayaklarımın dibinde hareket eden ne işe yaradığını bilmediğim zincirlerle meşgul olmak benim için yeterliydi. Yalnız karşı yakaya yaklaşırken Ali dayımın kadınla çok hararetli bir konuşmaya daldığını fark ettim. Kadın mütemadiyen, bugün olmaz, yarın da belki diyor fakat dayım dayatıyordu. Çok değil, yarım saat oturup kalkarsın. Bir aralık benim tuhaf tuhaf kendisine baktığımı görünce tekrarladı. Değil mi ahbap? Ayıp olmasın diye başımı salladım. Dayım bundan da istifade etti. Çocuğu bari kırma. Nihayet uğraşa uğraşa istediğini yaptı ve hep beraber vapurdan çıkarak sahil boyundaki gazinolardan birine oturduk. Benim suratım asılmıştı. Dayıma sokulup, hani deniz hamamına gidecektik dedim. Saçlarımı okşayarak, üzülme be ahbap dedi. Yarın da oraya gideriz. Dur bakalım belki de burada iş çıkar. İster misin bu kadını da Allah göndersin? Ve akşam serinliğine kadar karşı yakada kaldık. Dayım zannederim babasının gönderdiği ve annemden sızdırdığı bütün parayı yedi. Yemek vakti ve bira fasılları hariç bütün zamanımı iskeleye giderek vapurları seyretmekle geçirdiğim için ne konuştuklarını ve ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama beraber bindiğimiz vapur konak iskelesine yanaşınca dayımın hararetine ve kadının kolunu budunu sıkıştırarak garip bir tarzda uğurlayışına bakılırsa iyi eğlenmişe benziyorlardı. Karantina iskelesinden bizim ev yakındır. Onun için Ali dayım belki vakit olmaz diye vapur yanaşmadan bana ahbap dedi. Bugün bulamadık ama yarın Allah kerim. Yücenikliğimi çoktan unutmuştum. Elbette dedim. Eğer o kadını da Allah gönderdi demeseydin şimdi belki de deniz hamamında iş bulmuştum bile. Aldırma dedi. Ne biliyorsun? Belki de Allah bizim oraya gitmemizi istemiyordu da o kadını yolladı. Sen şimdi beni dinle. Evde evvela ben konuşacağım. Anlarsın ya. Başımla onayladım. Dayım bahçe kapısından içeri girerken yüzü öyle acılı bir ifade vermişti ki benim bile yüreğim paralanacaktı. Daha henüz babam gelmemişti. Annem beni görünce çabuk soyun dedi. Baban neredeyse gelir. Ve üç kadın dayımın etrafını alarak sordular. Ne yaptınız? Ali dayımın gözleri sanki yorgunluktan dalıyor gibiydi. Anneme dönerek. Kemer altında dedi. Babamın çocukluk arkadaşı bir ihtiyarın oteli var. Evvela oraya gittik. Soymak üzere odadan çıkarken eşikte mıhlanıp kalmıştım. O devam ediyordu. İş bulmak kolay mı? Oradan Yemişçiler Çarşısı'nın bir tüccarın adresini aldık. Beni göstererek çocuk yorulmasın diye ne mümkünse yaptım ha. Bu arada onu söyleyeyim de. Annem yüzüme baktı. Başımı salladım. Dayım devam etti. Oradaki tüccar iyi bir adam çıktı. Adı Arif Bey. Eniştemi de yakından tanıyor. Bana hemen bir kahve söyledi. Buna lokum ikram etti. Ama ne çare ki 3 gün evvel gelmeliymişim. Mama hafif, yakında gene bir iş açılacakmış. İsterseniz o vakte kadar ben sizi ikinci kordonda bir incir tacirine göndereyim dedi. Hadi oradan kalkıp, lafın sonunu beklemeden odama çıktım, soyundum. Aşağı indiğim zaman dayım hikayesini bitirmek üzereydi. Ah diyordu, ekmek eskiden aslanın ağzındaydı, şimdi karnına inmiş. O Arif Bey'den öğrendim bunu. Ve odadakilerin o sırada gelen babamı karşılamaya gitmelerinden faydalanıp hemen yanına sokularak fısıldadı. Nasıl? İyi idare ettin mi ahbap? Bunları da bana Allah söyletiyor. Ne dersin ha? Bölüm 7. Sayfa 40. Ali dayımın sağ kaşının üzerine derin bir yara izi boydan boya ayırmıştı. Bana göre onu olduğundan biraz daha olgun ve ciddi gösterendi. Asıl buydu ve pek yakışıyordu. Ama o ne zaman sebebini soracak olsam lafını hemen değiştirirdi. Nihayet her şeyi merak edip sormasıyla meşhur halam bir gün gözlüklerini düzelterek Ali dayımın yüzüne dikkatlice baktıktan sonra meseleyi ortaya attı. Kuzum Ali dedi, senin alnındaki yara izi ne zamandan kalma? Babam bir davasını takip için Eskişehir'e gitmişti. Meydanı boş bulan bizimkiler, tabii ben de dahil, akşam yemeklerinden sonra evin en serin köşesi olan oturma odasında toplanıp vur patlasın, çal oynasın eğleniyorlardı. Ali dayım, halamın damdan düşer gibi sorduğu suale hiç aldırmadan, Balıkesir yadigar dedi. Halam büsbütün meraklanmıştı. Ne demek o? Hiç ne demek olacak? Sahi söylüyorum, Balıkesir yadigarı. Halam elini göğsüne bastırarak, üzerime iyilik sağlık dedi. Ayol ben de Balıkesir'e gittim. Orada Halepçi bana Diyarbakır yarası falan gibi bir şey yoktur. Dayım bacaklarını uzatarak dalgın dalgın söylendi. Vardır vardır. Ve alnını göstererek ilave etti. İşte bu yara Balıkesir yarası. Hayatımda bu kadar meraklandığımı hatırlamıyorum. Dizlerini asılarak yalvarmaya başladım. Ne olur anlatsana. Alnına ne oldu? Saçlarımı karıştırarak. Hiçbir ahbap, söyledik ya dedi. Balıkesir yadigarı. Onu anladım ama nasıl oldu sen onu söyle. Yüzünü ekşitti. Yani şimdi oturup uzun uzun çenemi çalacağız. Balıkesir'de oldu diyorum, yetmez mi? Başımı kaldırıp sulu gözlerle yüzüne baktım. Yetmez. Yutkunmaya başladı. Gayet iyi hissediyordum ki gevşemek üzeredir. Nitekim annemin de üzme çocuğu şeklindeki azarlamalarına dayanamayarak peki bir ahbap sen üzülme anlatacağım dedi. Ve başladı. Ah, mümkün olsaydı da bu macerayı size onun ağzından dinletebilseydim. Yahut da onun gibi nakledebilseydim. Ama dünyada hiç kimse Ali dayım kadar laf ebesi olamamıştır. Bizim yanımıza gelmezden bir yıl evvel Ali dayım Balıkesir'de bulunan amcasını ziyarete gider. Amcası seyyar sağlık memuru. Bekar bir adam. Senelerden beri görmediği yeğenini aslan gibi bir delikanlı olarak karşısında bulunca tabii delisi çıkıyor. Abi Ali, bu ne boy be? Hepten be kavak irisine dönmüşsün be kızanım. Ali dayım ne yapalım amca der. Allah böyle yaptı. Abi kızanlara boy bırakmadın be. Böylece Ali dayımın boy karşısında biraz hayran, biraz şaşkın bir hale giren amcası onun yanından ayıramaz olur ve ahbabından aldığı ikinci bir atı da ona vererek bölgesindeki köyleri birlikte dolaşmaya çıkarlar. Ali dayım memnun. Ormanlar içinde, dereler boyunca, hayvanlarca hayvan koşturmak, yolunca konaklayıp beğendiği köyden basıp geçmek, onun arayıp da bulamadığı şey. Ama her rahatlığında bir haddi ve sonu vardır. İşte yakın bir dağ köyünde dayımın rahatı da son haddini aşıvermiş. Olmalı ki zavallı, misafir indikleri muhtarın evindeki al yanaklı kızı seyredip dururken önüne birden hey heyler basıverir. Keratanın kızı da dayımı baştan çıkarmak için ne mümkünse yapıyor ha. Akşam yemeğini ayrı ayrı yiyen erkekleri musluk başında gözleyerek el yıkama sırası dayıma geldi mi gözlerini süzüp kalçalarını oynatarak sofadan sık sık geçen o. Kapıyı aralayarak kahve tepsisini uzatırken dayımın gözlerinin içine bakan da o. Nihayet bir akşam üzeri amcasının köy çocuklarının aşılamasından istifade eden dayım erkenden muhtarın evine gelerek avluda kıstırdığı keratanın kızına ertesi sabah birlikte kaçmalarını teklif ediverir. Plan şu. Dayım erkenden kalkıp usulca ahıra girerek amcasınınkiyle kendi atını eğerleyecek ve evin arkasına çektiği hayvanlarla birlikte atlayıp doğru Balıkesir'e kaçacaklar. Plan o kadar ince ki trens vakti bile hesaplı. Balıkesir istasyonundan sabahleyin kalkacak olan Kütahya trenine yetiştiler mi kurtuldular demektir. Bütün korkuları da keratanın kızının çınar gövdesi gibi iki izbandut abisi var ya işte onlardan. Neyse. O geceyi yatağında döne döne geçiren dayım amcasını uyandırmamaya çalışarak şafak sökmeden kalkar ve doğru tuvalete. Orada bir müddet oyalandıktan sonra yanı başındaki ağrı süzülür ve biraz sonra hayvanları buluşma yerine çeker. Hakikaten keratanın kızı da orada beklemektedir. Dayım kızı ata yerleştirdikten sonra kendisi de öbürüne sıçrar. Her ikisi de kestirme dağ yolundan ovaya doğru öyle bir inmeye başlarlar ki hani benim resimlerini biriktirdiğim Tom Mixer Edipolo'lar var ya işte onlar halt etsin. Fakat şu şeytan sanki uyuyup duran o çınar gövdesi ayıları uyandırmazsa şeytan olmaz. Biraz sonra başlarına geleni kavrayan muhtarın oğulları dayımın amcasını şaşkın şaşkın bırakarak aşıkların peşine düşüverirler. Dayım bir aralık arkasına bakar ki toz göğe çıkıyor. Allah'tan istasyon şosesine artık çıkmışlardır. Aman Hacer dayan gözünü seveyim az kaldı. Hacer hakikaten dayanır. Dayanır ama izbandutlar da gittikçe yaklaşıyorlar. Nihayet tren düt diye düdüğünü öttürüp kalkarken bizimkiler hemen oracıkta dayımın fark ettiği bildik bir arabacıya atları teslim ederek en son vagona atlarlar. Üçüncü kampanda o esnada çalınır. Oh ya Rabbi şükür. Keratanın kızı bu hürriyet aracının sağlığına ulaşır ulaşmaz hemen isli kurumlu parmaklarını öper ve o sırada atları istasyon dışına bırakıp deli gibi gelmekte olan ağabeylerin dayımla birlikte yumruklarını birbirine vurarak nispet vermeye başlarlar. Çuh çuh çuh çuh çuh düüüüt tren gidiyor. Fakat o ne? Aman yarabbi. İzbandutlar mütemadiyen yaklaştığı halde dayımların geriledikleri yok. Bir aman, evet bir aman yetişin diye avaz avaz bağırırlar ama yetişen gene o herifler olur ve gelip bizim aşıkların armut devşirir gibi yakalarlar. Ondan sonrası artık malum. Yer misin Mehmet, yemez misin? Ve işte dayımın başı bu suretle. Halam hikaye biter bitmez hayretle sordu. Peki oğlum meğer tren bozuk muymuş? Ali dayım başını sallayarak, yok be hala dedi. Bizim bindiğimiz son vagon meğerse Katar'a bağlanmayıp Balıkesir'de kalacakmış. Bölüm 8, sayfa 45. Merdivenleri sallana sallana çıkan postacı taşlıkta duran bizimkilere seslendi. Telgraf! Annem, aa herhalde beydendir diyerek elini göğsüne bastırdı ve koştu. Hakikaten babamdandı. Birkaç gün daha gecikeceğim. Odayı havalandırın, selamlar. Merdiven başındaki şezlonglardan birine uzanmış olan Ali dayım gözleri kapalı mırıldandı. Üç gün sonra kim azar işitmek istiyorsa odayı havalandırsın. Annem kaşlarını çatarak sen sesini keser misin dedi ve medyaya seslenerek yukarı seyirtti. Ali dayım kendimi bildim bileli halamın elinde gördüğü dantelin örülüşüne bir müddet baktıktan sonra şu enişteme şaşırıyorum dedi. Telgrafı bile yetip artıyor. Halbuki ben olsam şimdiden odayı havalandırmazdım. Ne olur ne olmaz. Bir kitap rüzgardan devrilecek olsa döndüğü zaman seyreyle patırtıyı. Halam gözlüklerinin tepesinden bakarak sen evlenince karına öyle yap dedi ve yerinden kalkarak anneme katılmak üzere içeri girdi. Çünkü babam kendisine ait işlerin yapılmasından bütün ev halkını sorumlu tutar. En ufak bir aksaklık görürse ben karışmadım, ben bakmadım falan dinlemezdi. Halamın arkasından bir müddet bakan Ali dayım bu defa bana döndü. Erkek dediğin de senin baban gibi olmalı ahbap. Hepsini amma titretiyor ha. Merakla sordum. Sen korkmuyor musun sanki? Bana bakma dedi. Ben kimseden korkmam. Yok tabii eniştemden biraz korkarım ama ne de olsa şu kadınlar gibi değil hani. İnanmadığım halde hiç sesimi çıkarmadım. Yerinden kalktı ve gerinerek. Of of bir arkadaşa söz verdim. Gitmeli dedi. Babam gitti gideli bu üçüncü defadır ki sokağa çıkıyor ve her seferinde biz yattıktan sonra dönüyordum. Aşağı inince onu hazırlanmış bir halde gören annem tamam dedi telgrafı duydu ya bizim çomar değneksiz kaldı demektir. Gene nereye? Dayım yakasını elinin tersiyle silerken cevap verdi. Bir arkadaşla buluşacağız. Tanıdıklardan birinin adama ihtiyacı varmış da. Herkesin yüzünden bir şüphe bulutu geçti ama gene de ses çıkaran olmadı ve o şöyle hepimizin ortasına hafif perdeden bir Allah'a ısmarladık attıktan sonra çıktı gitti. Akşam yemeğini vaktinden bir saat geç yediğimiz halde dayım yetişememişti. Allah'tan yatarken sokak kapısının arkasındaki anahtara bakmayı akıl eden halam ''Oho beyhude beklemişiz ayol anahtarı da almış dünyada gelmez'' dedi ve meraktan kurtulduk. Yatar yatmaz uyumuşum. Saat kaçtı bilmem ama herhalde gece yarısını geçmiş olmalıydı. Birden alt katta gürültüler duyarak uyandım. Sokak kapısı kurcalanıyor, bazen kuvvetle sarsılarak tam üstümde olan benim odamın camlarını zangırdatıyordu. Korkudan ne yapacağımı şaşırıp kalmıştım. Usulca yerimden kalktım. O sırada küçük küçük taş parçaları da odanın içine düşmeye başlamıştı. Titreyerek pencereye yaklaştım. Aldayım aşağıdaydı ve yanında bir kadın vardı. Beni görünce ''Şşt ahbap'' dedi. ''Şu kapıyı açma açamadım be. Gürültü etmeden aşağı inebilir misin?'' Oda kapısını gözleyerek hafifçe cevap verdim. ''Ya annem uyanırsa?'' ''Uyanmaz. Derliklerini sakın giyme.'' ''Bekle öyleyse.'' Ayaklarımın ucuna basarak odanın kapısını mümkün olduğu kadar gıcırdatmadan açtım. Tam karşımdaki odada yatan halamın horultusu sofaya kadar geliyordu. Annemin odasını bir müddet dinledikten sonra merdivene doğru yavaş yavaş yürüdüm. Basamaklarının ses çıkarması ihtimaline karşı trabzandan kaymak en iyisiydi. Kendi kendime fikrimi yarın dayıma söyleyince çok beğenecek diye gururlana tam ayağımı kaldırmıştım ki dondum kaldım. Annemin kapısı açılıvermişti. ''Ne yapıyorsun orada?'' Hemen doğru olarak ''Hiç. Aşağı 100 numaraya gidecektim.'' ''Yukarıdakine ne olmuş? Orada halam var.'' ''Ah Ali dayı, seni kurtarmak için emin ol her şeyi yaptım ama ne çare ki o sırada halam belki de hayatının en kuvvetli horultusunu koyverdi ve her şeyi derhal kavrayan annem benden evvel merdivenleri inerek sokak kapısına yürüdü.'' Dayanılmaz bir ızdırap içinde kıvrana kıvrana ben de sokuldum. Zavallı Ali dayım ayak seslerini ve kapının kurcalandığını duyunca ''Yaşa be ahbap'' dedi. ''Senin gibi ortağı olunca insan neler yapmaz ki?'' Fakat ağzına gömülüverdi. Açılan kapının çerçevesi içinde annemi görür görmez iki adım geriledi ve parmaklıklara dayandı kaldı. Annem ilk nazarda kadını görmemiş olacak ki ''Maşallah koca ayı'' dedi. ''Küçücük çocuğa iyi örnek oluyorsun.'' Ve birden kadını da fark etti. ''Hayrola, misafir mi var?'' Ali dayım hafifçe sallanarak ve dili dolaşa dolaşa kolunu kadına doğru uzattı. ''Ha, bu mu? Şey...'' Annem bana dönerek ''Hadi bakayım sen yatağına'' dedikten sonra kapıdan dışarı bir adım ilerledi ve sordu. ''Şey ne?'' Dayım hala sallanıyordu. ''Şey canım, bizim arkadaşın karısı bu.'' O sırada biçare kadın hiç sesini çıkarmıyor, insanın yüreğini parçalayan bir mahcubiyet içinde gittikçe küçülüyordu. Annemi kızdırmamak için koşarak yukarı çıktım ve bütün sahneyi odamın penceresinden seyretmeye başladım. Gürültüye artık halam ve teyzem de uyanmışlardı. Bir müddet sonra onlar da koşarak aşağı indiler. Meclis tamamdı. Görümcesinin ve kardeşinin gelişi anneme cesaret vermiş gibi mütemadiyen ''Utanmıyor musun sen?'' diyor. Dayımsa artık içkinin verdiği yorgunlukta çöküverdiği setin üzerinden ''Ne var bunda be abla? Bir gece yatıp gidecek.'' diye söyleniyordu. Fakat halam sokak kapısından dışarı çıkar çıkmaz o zamana kadar annemin bir türlü yapamadığı, kim bilir belki de düşünemediği şeyi yaptı. Ali dayıma hiç ehemmiyet dahi vermeden kadına dönerek ''Bana baksana.'' dedi. ''Senin ne işin var burada?'' Pencereden yarı belime kadar sarkmış, dayanılmaz bir merak ve heyecan içinde hadisenin sürüp gitmesine dua ediyordum. Kadın kabararak üzerine gelen halamın iri göğsüne korkuyla baktıktan sonra vücudundan hiç umulmayan kalın bir sesle konuştu. ''Bana ne soruyorsun hanım? Buna sor.'' Parmağıyla Ali dayımı gösteriyordum. Gel eve gidelim, kimse yok. Sabahleyin erkenden kalkarız dedi ve beni aldı getirdi. Halam dayıma döndü. Öyle mi? Ali dayım taşın üzerine çökmüş, eline geçirdiği küçük bir sopa ile yere hafif hafif vurarak önüne bakıyordu. Hiç sesini çıkarmadı. Halam tekrarladı. Sana söylüyorum hey! Dayımda gene ses yok. Bu defa annemle teyzem dayanamayarak sarhoşun başına geçip tartaklamaya başladılar. Zavallının vücudu üzerinde taşıdığı kafayı fırlatıp atacakmış gibi sarsılıyor fakat o katiyen ses vermiyordu. Zannederim bir ölüyü de tartaklasalar bundan fazla bir teslimiyet gösteremezdi. Hey ya Rabbim, görüyor musun başımıza gelenleri? Annem ağlamaya başlamıştı. Teyzemin kalbinin tutuşundan çarpıntısının geldiği anlaşılıyordu. Aynı anda kadınla halam da karşılıklı geçmişler, birbirlerini süzüyorlardı. Kadın Ali dayımın kendinden geçtiğini göz ucuyla fark edince tutturdu. Söyleyin şuna bari beni yerime götürsün. Halam bir adım daha yaklaşarak hücumu savuşturdu. Madem yerin vardı da elin herifinin peşine ne diye takıldın kaltak? Ağzını bozma hanım, vallahi bayılırım. Bayıl şırfıntı, şimdi seni bekçiye teslim edeyim de aklın başına gelsin. Ve bunu söyler söylemez bahçeye inen merdivene doğru yürüyen halam yanından geçerken horldamakta olan Ali dayıma hatırı sayılır bir tekme indirmeyi ihmal etmedi. Fakat sanki yeryüzü olaylarını kontrol eden melek olaylara verdiği tempoyu hızlandırmak için bu tekmeyi bekliyormuş. O anda öyle fevkalade bir şey oldu ki dayım dahil hepimiz olduğumuz yerde deli gibi sıçrayıverdik. Bahçe kapısının önünde bir araba durmuştu. İçinden elinde küçük valiziyle babam iniyordu. Ya Rabbi, nasıl oldu da pencereden aşağı düşmedim? Ya aşağıdakiler, hepsi ne yapacaklarını şaşırmışlar, sağa sola koşuyorlar ve bizimkilerin telaşı karşısında büsbütün alıklaşan zavallı kadın ortadan dönerek "Ay bayılacağım, ne oluyoruz, basıldık mı?" diye söyleniyordu. Ali dayım leş gibi taşların üzerine serilerek suallere cevap vermeyen sarhoş Ali dayım birdenbire öyle hareketlenmişti ki merdivenlerden aşağı doğru şöyle bir baktıktan sonra kadını kolundan tuttuğu gibi arka bahçeye uçurdu ve bir dağda meydana çıkmadı. Merdivenleri ağır ağır tırmanırken kadınların hepsini kapıda bulan babam ise kendisinin beklenildiğini sanarak "Telgrafı almadınız anlaşılan. Doğrusu bu posta idaresinin hali yürekler acısı." diyor ve "İsabet. İşim ümit ettiğim gibi uzamadı." diye ekliyordum. Günahına girmeyeyim ama o geceyi Ali dayım zannederim ki yalnız geçirmemiştir. Kimse de artık onu kontrol edecek hal kalmamıştı ki. Bölüm 9. Sayfa 52. Kim kimle, bu kız da benimle. Allah canını alsın kız, hani kahvem? Günde belki 10 defa halam Medya'yı böyle bombardıman eder fakat her seferinde ötekinin hiç sesini çıkarmadan öyle bir somurtuşu vardır ki ilk ürken gene kendisi olur ve "Üzerime iyilik sağlık, vallahi bu karı adamı zehirler." diyerek kalkar ve kahvesini gene kendi pişirir. Medya'nın perileri geldiği günden beri halamınkilerle çatışma halindeydim. Babam evden çıkar çıkmaz sanki kendisini vekil bırakıyormuş gibi hükümdarlığını ilan eden halam nedense Medya'yı tebaası arasına bir türlü katamamıştı. Bütün baskılara ve çeşitli düzenlere rağmen kız annemin hakimiyetini tanıyor, üstelik halama da bunu kabul ettirmeye çalışıyordu. Halam git bahçeden domates topla dese Medya'nın cevabı hazırdır. Daha kızarmadılar. Hanıma sorunuz. Gerçi halam da hemen hanım kadar başına taş düşsün, sana topla diyorum diye üzerine yürürdü ama annem söyleyince kadar hiçbir kuvvet domatesleri Medya'ya toplatamazdım. Ali dayım geldikten sonra halamla Medya arasına uzun bir duvar gireceğini zannetmiştik. Halbuki hiç öyle olmadı. İki tarafın kuvvetlerini şöyle bir tartan kazık oğlan halamla hemen birleşti ve aksine kuvvetli bir cephe kurdular. Ama buna rağmen Medya da yılmadı ve kanının son damlasına kadar çarpışmaya ahdetmiş bir kahraman gibi her ikisine de inatla karşı durdu. Bu mücadeleyi biz sadece seyretmekle yetinirdik. Yalnız annem Medya'nın biraz ileri gittiğini görür görmez araya girer ve kızı kolundan tutarak mutfağa kadar sürüklerdi. O zaman Ali dayımla halam manalı bir şekilde bakışırlar ve aynı zamanda paketlerine davranarak birbirlerine sigara ikram ederlerdi. Medya bir müddet mutfakta, "Bey gelsin de hepsini anlatacağım." diye ağladıktan sonra tekrar işine dalarak her şeyi unuturdu. Öyle ki "Sofra hazır, buyurunuz." dediği zaman sanki biraz evvel bu odadan atılan o değilmiş zannederdiniz. Fakat o sabah hiç de öyle olmadı. Babam gider gitmez verandadan yanı başımızdaki Mansurzadelerin bahçesine uzun uzun bakan halam Ali dayıma "Şu asmanın üzümlerinde de bir imreniyorum ki sorma." dedi. Gerçekten de üzümün bu kadar güzelini görmemiştim. küçük birer ceviz iriliğindeki yakut taneler çardağın yaprakları arasından süzülen güneşle pırıl pırıl parlıyordu. Ali dayım oturduğu yerden şöyle bir baktıktan sonra sanki pek ehemmiyetsiz bir şey söylüyormuş gibi "Şu duvarı bir sıçrayışta aşmazsam yuh olsun" dedi. Halam keyiflenmişti. "Sahi yapabilir misin? Söylediğin lafa bak. Bu da iş mi ki? Peki ama ya bekçi? O bu saatte arka taraftadır. Hem görse de ne yapacak? O salaktan korkacak değilim ya."